Oysa adımız da
olduğu için.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, iş yerinde yönetici konumundakilerin çalışanlarına ya da çalışanların bir başka çalışana uyguladıkları rahatsız edici davranışlar olarak bilinir mobbing. Biz de bugün mobbing sorununa ilişkin çözüm yollarını Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği MEYAT Başkanı İsmail Akgün'le konuşacağız. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Tüm dünyada olduğu gibi Münih'te de 14 Şubat'ta kadın hakları ile ilgili etkinlikler düzenlenecek ve bu yıl 56. kez düzenlenecek olan Münih Güvenlik Konferansı için hazırlıklar sürüyor. Almanya'dan Buket Barlas Vehter aktaracak bize detayları. Ve sonrasında haklarımız köşemizde yayınımız sürecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın aile birleşimi hakkı üzerine Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin konuğumuz olacak ve detayları alacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuklarımızı stüdyomuza alıyoruz.
Thank you.
düşer tane tane, döne döne damlacıklar. Her taraf çal çamur, çal çamur, çal çamur. Yağıyor sel yağmur, sel yağmur, sel yağmur. Üşüyor, dön gel, dön gel artık, dön gel.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği MEYAD Başkanı Sayın İsmail Akgün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, mobbing kelime anlamı olarak detaylı biliyoruz. Ancak bugün biz bir başka açıdan bakalım ve dinleyicilerimize daha çok faydası olacağına inandığımız bir konuyu vurgulayalım istedik değerli konuğumuzla. Özellikle mobbing sorununa ilişkin çözüm yollarını değerlendirelim istedik. Hem de biraz dernek faaliyetlerimizden konuşalım istedik. İsterseniz önce dernek çalışmalarımızla başlayalım. Sonrasında da mağdurlarımız neler yapabilir, bu sıkıntıdan nasıl kurtulabilir, hakları neler? Bu konuyu değerlendirelim.
Efendim, çok teşekkür ediyorum. TRT ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun çok kıymetli dinleyicilerine, Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum onları. Dileriz onlar hiçbiri, ülkemizde hiçbir çalışan mobbinge maruz, evet, kalmaz. Ama ne yazık ki mobbing de ülkemizin bir gerçeği. Efendim, ben çok kısaca şöyle bir giriş yapmak isterim izniniz olursa.
Estağfurullah.
Kamu yönümde var aynı zamanda. Kamu yönümde 2012'de ben ilk kez ulusal projeyi, birinci çalışma hayatına psikolojik taciz, mobbing panel ve çalıştay projesini yapmıştım. O zamanki bakanlığın ismi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ydı. Şimdi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oldu. Tabii bu çalışmadan ilham da alarak ne yazık ki Türkiye'de mobbing mağdurlarının da çok olduğunu da göz önüne aldığımızda 2015 yılında Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği'ni kurduk. 2015 yılından bu yana mobbing mağdurlarına her yönüyle destekler vermeye çalışıyoruz. Biz özellikle birçok sorunda olduğu gibi mobbingde de ana çözüm merkezinin eğitim olduğunu, eğitimle düzenleneceğine inanıyoruz. Dolayısıyla bizim Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği derken eğitimi vurguluyoruz.
Evet, siz de bir eğitimci olarak.
Ben de aynı zamanda bir eğitimciyim, mobbing bilirkişiyim. Efendim, çalışma hayatının vebası mobbing kitabının yazarıyım. Çok sayıda makaleler, bilimsel çalışmalar var ve devam ediyor. Ve çok kıymetli yönetim kurulu üyelerimizin de buna benzer çalışmaları var. Denetleme kurulu üyelerimiz de buna benzer. Çok sayıda ve önemli çalışmaları var. Şimdi tabii bu çalışmalarla birlikte biz Türkiye'nin dört bir yanına ulaşabilmek için hani eğitimden başladık. 2017 yılında da MEYAD Akademi diye bir birim kurduk,
evet,
Sezin Hanım. MEYAD Akademi'yi çok önemsiyoruz. MEYAD Akademi bizlerin topluma karşı vefa borcumuzu yerine getireceği bir sosyal sorumluluk projesidir aslında. Derneğimiz kapsamında, bünyesinde. MEYAD Akademi mobbing başta olmak üzere çalışma hayatının diğer tüm sorunlarına da el atan, onlar hakkında da bilgilendirici faaliyetlerde bulunan bir birim. 15 günde bir dernek merkezimizde bu eğitimleri verdik ve vermeye devam ediyoruz. Tabii bizim bir de temsilciliklerimiz var. İstanbul, İzmir, Antalya, Kırıkkale ve Adana'da temsilciliklerimiz var. Buralarda da zaman zaman bu faaliyetleri yapıyoruz. Konferanslar, halka açık bilgilendirmeleri yapmaya devam ediyoruz. Biz şuna inanıyoruz. Toplumsal bilinçlenme, toplumsal uzlaşı ve çalışma hayatına katkı için çalışıyoruz diye bir sloganla bu hayatı özetledik aslında, bu çalışma hayatını. Ülkemiz malumunuz üzere ki hani İbni Haldun der ya mukaddimesinde, coğrafya kaderdir der. Madem kaderimiz bu Anadolu coğrafyası, ki Anadolu coğrafyası da zor bir coğrafya, zor coğrafyada bizim olmazsa olmazlarımız var. Olmazsa olmazlarımızın başına bilinçlenmek geliyor. Okumak, eğitim, dolayısıyla her yönüyle kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. İkinci sloganımız olan toplumsal uzlaşı. Uzlaşındaki kastımız Sezin Hanım, biz ülkemizin birlik ve beraberlikle tüm sorunları aşabileceğine inanıyoruz. Uzlaştaki kastımız da tam da bu. Yani biz Türkiye'deki bütün insanları siyasi ayrım yapmaksızın, dil, din, ırk, mezhep, meşrep ayrımı, cinsiyet ayrımı yapmaksızın herkesi kucaklıyoruz. Herkes bu ülkenin bir değeri, vazgeçilmezi. Ne kadar ortak paydada buluşabilirsek o kadar güçlü bir ülke olabileceğimizi düşünüyoruz. Bunların sonucu itibariyle de bunlar olmak zorunda çalışma hayatı. Çalışma hayatı ekonominin dinamosudur. Çalışma hayatı olmadan ekonomi diye bir kavramdan söz edilemez. Çalışma hayatının ana unsuru insandır. İnsan mutlu olacak ki çalışma hayatı huzurlu olsun, birey sağlıklı olsun. Dolayısıyla sağlıklı bireylerle sağlıklı toplum olacak ve bu faaliyetler devam edecek. Biz çok sayıda televizyon programları, radyo programları, bilimsel makaleler, yayınlar, kitaplar, demeçler, web haberleri demeçler gibi çok sayıda çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Amacımız şu: ülkemizin güzel insanları bu mobbing vebasından dolayı, bu mobbing illetinden dolayı sağlıkları bozulmasın. Ne yazık ki, üzülerek söylüyorum, çok kıymetli dinleyicilerimizden de özür dileyerek söylüyorum ama bu bir gerçek. Mobbingden dolayı çok sayıda insan cinayet ve intiharlara kadar sürüklenebiliyor. Aile parçalanmalarına kadar sürüklenebiliyor ki bundan da çok söz edilmeyen bir alandır aslında aile yansıması. Biz sadece daha çok bireye yansımasını biliyoruz ama ben hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Aile Araştırmalar Komisyonu'na hem de 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'nde mobbingin aile etkisi ve çözüm önerilerini orada bildirilerle, sunumlarla ve raporlarla sundum. Dolayısıyla dernek çok yönlü faaliyetler yapıyor. Sorunuzun diğer bir bölümü de şuydu: dernek bu mobbing mağdurlarına ne gibi destekte bulunuyor veya mobbing mağdurları ne yapmalı? Efendim biz gerek yüz yüze eğitimler, gerek telefonla danışmanlık desteği ya da e-mail yöntemiyle danışmanlıklarla çok sayıda mobbing mağduruna destek verdik ve devam ediyoruz. Şunu hem bir tarafı üzücü, bir tarafı mutlulukla ifade etmek isterim ki üzücü tarafı intihar meyilli insanlarımızın olması, burası üzücü ama mutluluk verici. Tahmin ediyorum ki sizler ve çok saygıdeğer Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri de mutlu olacaklardır. Biz çok sayıda intihar meyillisi insanımızı intiharın eşiğinde desteklerimizle, psikolojik desteklerimizle intiharın eşiğinden kurtararak hayata tutunmalarına destek olduk, vesile olduk. Bunu da mutlulukla ifade etmek isterim. Dolayısıyla biz hiçbir şey yapmamış olsak bile sadece bu insanları kurtarmış olmamıza kurtarmaya vesile olmamız şahsen beni mutlu ediyor.
Evet.
Beni bir insan olarak, zira insanı çok önemsiyoruz. Hani biz yere ekmek düşer, hani geleneksel yapımızda, inanç değerlerimizde o ekmek nimettir. Hemen alnımıza şey yapıp başka kimsenin basmayacağı bir yere koyarız ya. Evet. Kuşkusuz doğru. Ama şunu unutmayalım ki en kutsal varlık o nimet değil, insandır. Her şey insan içindir. Dolayısıyla hani diyoruz ya, yaratılmışların en yücesi. En yücesi insandır. Biz insana gerek kimi çalışma arkadaşları, kimi zaman amirleri, kimi zaman işletmede işveren vekilleri acımadan, bir o ekmeğe verdiğimiz değer kadar değer vermeden çok rahatlıkla psikolojisini bozmak suretiyle, aşağılamak, hakaret etmek yöntemiyle, dışlamak yöntemiyle, cinsiyet ayrımı yapmak yöntemiyle, siyasi görüş ayrımı yapmak yöntemiyle ve benzeri yöntemlerle rahatlıkla dışlayabiliyoruz. Oysa buna bir hakkımız olabilir mi? Hani insan kutsal varlıktı. Hani bütün yasal mevzuatta, ulusal ve uluslararası mevzuatta, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda, uluslararası çalışma örgütünün sözleşmelerinde, insan hakları evrensel bildirgesinde, bütün inanç değerlerinde, hatta inançsızlık değerinde insan kıymetli. O halde o insanı üzmeyelim. Evet, üzmeyelim. Peki bu üzülen insanlar hakkını nasıl arasın? Onu da İzninizle anlatayım.
Estağfurullah, buyurun. Şöyle müsaadenizle küçük bir ekleme de yaparak anlatmanızı rica edeyim. Şimdi biz yurt dışına yayın yapan bir radyoz, Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak. Aha. Yalnızca Türkiye'deki vatandaşlarımız mı az sonra anlatacağınız konudan faydalanabilirler? Yoksa yurt dışındaki vatandaşlarımız için de yapılabilecek çalışmalar var mı?
Kuşkusuz var. Çok yakın zamanda Almanya'da çalışan bir vatandaşımız.
Evet.
İşte gurbetçi diyoruz ya, genel adıyla gurbetçi deniyor ya Almanya'da. Da çalışanlar hem Alman vatandaşı hem Türk vatandaşı, orada büyükçe bir fabrikada çalışıyor. Mobbinge maruz kaldığını bana Messenger'dan ulaşmış. Sosyal medyada da çok etkin kullanıyoruz yani insanları bilgilendirmek, farkındalığı arttırmak amacıyla. Tabii ki bizim anlattıklarımızla bizi dinleyen herkes faydalanabilir. Ama biraz ulusal konulardan da bahsedeceğim için ulusal mevzuat Türkiye'de yaşayan Türkler için geçerli. Ama uluslararası mevzuatını da bahsedeceğim izniniz olursa. Onda herkes faydalanabiliyor. Mesela 21 Haziran 2019 tarihinde Uluslararası Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü 190 no'lu şiddet ve tacizin önlenmesi sözleşmesini imzaladı, çıkarttı, onayladı. Bu dünyada yaşayan herkes bundan faydalanabiliyor. Dolayısıyla bu şiddetin önlenmesi ve tacizin önlenmesiyle alakalı çok önemli bir çalışma olduğunu söyleyelim. Şimdi biz de diyoruz ki güzel ülkemizde, Türkiye'mizde, Türkiye'ye sevdalı olan dünyanın neresinde olursa olsun herkese bu arada özel selamlarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi iletmek istiyorum. Zira bu ülkeye ben aşık bir insanım. Bu millete aşık bir insanım. Yüreği bu ülkeyle olan çok sayıda insan olduğunu, sadece Türk ırkıyla sınırlı olmadığında ben biliyorum, onlara özellikle selamlarımı iletmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
Dolayısıyla Sezin Hanım, biz Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği olarak bu vebayla ilgili çözüm önerilerimizi şöyle sıraladık. Dedik ki aslında hani kutsal metinlerde de var, yasal normlarda, ulusal ve uluslararası normlarda da var. Deniyor ki liyakat. Biz şöyle diyoruz, her türlü atama liyakat ve ehliyet esas alınarak adalet ilkesiyle yapılmalıdır. Şimdi adalet her toplumda, her ülkede, bütün dinlerde öne çıkarılmış bir kavram, öyle değil mi?
Tabii.
Bizim için de böyle. Dolayısıyla biz diyoruz ki bunlar olursa bu sorunlar azalır. Kuşkusuz hemen bitirmek mümkün değil ama zamanla bu önlemleri alabilirsek ülke olarak, biz tabii ülkemizi öncelikle düşünmek durumundayız. Bütün insanları seviyoruz ama ülkemizi ekstra seviyoruz. Yani kusura bakmasın insanlarımız. Dolayısıyla ikinci çözüm olarak iş tanımları açık ve net olmalıdır. Bu dünyanın her tarafı için geçerli aslında. Üçüncü konu, kamu ve özel sektörde yükselme kriterleri net, objektif ve adil olmalıdır. Bu da dünyanın her tarafı için geçerli. Dolayısıyla bu söylediğim birçok madde evrensel. Efendim, yöneticiler uzmanlıklarının yanı sıra insan yönetimi konusunda özel ve kapsamlı eğitimden geçirilmeli. Yönetim anlayışı yerine yönetişim anlayışını benimsemelidir. Zira yönetişim demek ortak akıl demek aslında.
İşleşlik var.
Aynen öyle.
Sözcükte.
Aynen öyle. Yöneticiler teftiş ve denetimin yanı sıra bağımsız denetim kurumlarınca denetime tabi tutulmalıdır diyoruz. Neden? Objektiflik olunsun, kimse keyfi davranmasın diye bunları öneriyoruz. İkinci ana başlığımız Sezin Hanım, eğitim ve rehabilitasyon. Bu çok önemli. Diyoruz ki dünyanın neresinde olursa olsun, bu ülkemiz için söylüyoruz ama her yer içinde bu evrenseldir ve geçerlidir. İşe girişte ve her 5 yılda bir oryantasyon eğitimleri kapsamında mobbing eğitimleri zorunlu olmalıdır. Ne mobbingdir ne değildir. Biz yaptığımız faaliyetlerle 2012'den bu yana yapmış olduğumuz faaliyetlerle Türkiye'nin tamamına yakını mobbingi anlattık. İnsanlar mobbingi duydu. Şimdi ikinci eylem planımıza geçtik Sezin Hanım. Mobbingin yasal çözüm önerileri ve bir de içerik olarak ne mobbingdir ne değildir. Bunu anlatmamız gerekiyor. İşte bu amaçla siz bizi davet ettiniz ve biz de bu amaçla burada olduğumuzu söyleyelim. Tabii sürenin de kısalığını biliyoruz. Çok az sürede çok bilgi vermek istiyoruz. Çok kıymetli Türkiye'nin TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerine. Dolayısıyla şikayet mekanizmalarının da objektif olması gerektiğini düşünüyoruz. Sadece kurumun bu sorunları çözemeyeceğini, Türkiye için söylüyorum, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu gibi daha objektif, daha kurumlar üstü bir kurumun kurum tarafından incelenmesi sanıyorum daha adil ve daha objektif olacaktır. Dolayısıyla mobbing mağdurlar ya da böyle bir iddiayla şikayetlerin daha yerini bulacağı, insanların sonucundan daha mutmain yani mutlu olacağını öngörüyoruz ve düşünüyoruz. Bir yasal düzenlemelerimizde çok ciddi sorunlar var. 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu. Bunlar çerçeve yasalardır. Ne yazık ki bu çerçeve yasalarında Sezin Hanım mobbingden hiç söz edilmiyor. Mutlaka bu çerçeve yasalarında mobbingin yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Hı hı. Kuşkusuz bazı yasalarımıza girdi. Onu kimi dinleyicilerimiz biliyordur ama ben daha çok eksik yönlerini arz ediyorum. Dolayısıyla şunu da son cümle söyleyelim. MEAD, Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği, hakemli ve bilimsel bir dergi kararı aldı, makale çağrısına çıktı. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi ile birlikte de birinci uluslararası, ilk defa yapılıyor, birinci uluslararası şiddet sempozyumunu 16-18 Nisan 2020 tarihlerinde Tokat'ta yapacağımızı dinleyicilerimizden buna yönelik katkı ve katılım yapmak isteyen herkesi davet etmek istediğimizi de ifade etmek isterim.
Afiş şu an önümde, hemen ben de duyurusunu yapmış olayım, siz ifade ettiniz. Birinci Uluslararası Şiddet Sempozyumu bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 20 Şubat. 20 Şubat'a kadar lütfen eğer siz de bu sempozyuma bildiri göndermek istiyorsanız Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi ve MEAD işbirliğiyle gerçekleştirilen bu sempozyumda isminiz olsun ve bildiriniz sunulsun arzu ediyorsanız lütfen 20 Şubat'ı kaçırmayın. Sempozyumumuzun tarihi de 16-18 Nisan tarihleri arasında diye duyuralım. Son cümlenizi alayım, sonra da
efendim,
veda edelim size.
Bütün dinleyicilerimize mobbingsiz bir yaşam, çalışma yaşamı diliyoruz. Tabii çok kıymetli dinleyicilerimiz için özel geliştirdiğimiz savunma yaparken nelere dikkat etmeliyiz başlığımız vardı. Onu dileriz başka bir zamana kaldı. Bunu da anlatmak isterdik. Onlar için pratik bir yöntem olurdu ama.
O zaman sizden sözünü almış olalım. İnşallah bir başka programda da bu konuyu
sizlere, TRT ailesine ve bütün Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda 160 ülke galiba, doğru mu biliyorum?
Biz tüm dünyaya internet üzerinden yayınlıyoruz.
Dolayısıyla herkese selamlarımızı, saygılarımızı iletelim istiyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği MEAD Başkanı İsmail Akgün bizlerle birlikteydi. Özellikle mobbing sorununa ilişkin çözüm yollarını bugün değerlendirdik kendileriyle. Çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Yeni tanıştık belki de, ama kim bilir, belki de hep vardın, eşlik ediyordun sessiz ve sinsice. Belki de şimdi anlıyorum, kurnazca ayırdın beni, belki de lime lime savurdun sevdiklerimi, belki de yalnızım, yaşamak zorunda oldum, beraberliğimsin. Yalnızım, kanımsın, canımsın. hayatım, sen benim çaresizliğimsin. Yalnızım, bugünüm, yarınım, sen benim hüzünlerimsin. Yalnızım, tek bilebildiğim sen benim vazgeçilmezimsin. Senin olmamı istedin ama belki de bir aşık gibi inatla bunca zaman kendine sakladın. Belki de bir tohum gibi serpildin, filizlendin, ben oldun. Belki de yatağımı bile paylaşabilmek için benim. Yalnızım, yaşamak zorunda oldum, beraberliğimsin. Yalnızlığım, kanımsın, canımsın, sen benim çaresizliğimsin. Yalnızlığım, bugünüm, yarınım, sen benim hüzünlerimsin. Yalnızlığım, tek bilebildiğim sen benim vazgeçilmezimsin. Yalnızlığım, yaşamak zorunda oldum, beraberliğimsin. Yalnızlığım, kanımsın, canımsın, sen benim çaresizliğimsin.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Almanya'dan Buket Barlas Vehter var. Sayın Vehter, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Münih'ten merhabalar herkese.
Teşekkür ediyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi Münih'te de 14 Şubat'ta kadın hakları ile ilgili bir etkinliğin düzenleneceğini ya da farklı etkinliklerin düzenleneceğini haber aldık. Sizden detayları öğrenmek istiyoruz.
Evet, New Yorklu sanatçı ve aktivist Eve Ensler tarafından 2012 yılında başlatılan ve günümüzde artık her yıl 200 kadar ülkede gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar aynı gün, aynı şarkı eşliğinde, aynı dans figürleriyle dans ederek kadınlara uygulanan şiddet konusuna dikkat çekmeyi amaçlıyor. Şiddete karşı şarkı söyleyip dans ediyoruz diyerek herkesi dayanışmaya çağıran kadınların sayısı her yıl artmakta. Münih'teki pek çok merkezde geçtiğimiz iki hafta boyunca dans figürlerini çalışan gruplar oluşturuldu. Ücretsiz olarak düzenlenen bu çalışmalara ilgi oldukça yoğun demek mümkün. One Billion Rising, 1 milyar ayaklanıyor adı altında düzenlenen etkinlik 14 Şubat Cuma günü saat 14 ile 17 saatleri arasında Münih'in ünlü Stahus isimli meydanında yapılacak. Geçtiğimiz yıllarda adeta bir şenlik ortamında gerçekleştirilen etkinliğe ilgi çok yoğun olmuştu. Bu yılda katılımın oldukça fazla olması bekleniyor. Diğer ülkelerde olduğu gibi Münih'te de Tina Clark'ın Break the Chain, yani Zincirlerinizi Kırın isimli şarkısı eşliğinde dans edilecek. Yine konuyla ilgili pek çok sunum yapılacak. Yapılan açıklamalara göre dünya genelinde her 3 kadından biri fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Etkinlik bu yüksek orana dikkat çekmek amacıyla 1 milyar ayaklanıyor adı altında yapılmakta. Amaç tüm dünyada görülen ve bir türlü önüne geçilemeyen kadınlara yönelik şiddet konusuna dikkat çekmek, bu konudaki hassasiyetin artmasına yardımcı olmak ve tabii ki kadınlara yönelik şiddetin engellenmesini sağlamak. Bu alanda pek çok girişim var. Birleşmiş Milletler 25 Kasım tarihini kadına yönelik şiddetle mücadele günü olarak ilan ederek bu konudaki çalışmaları teşvik ediyor. Pek çok ülkede çeşitli kampanyalar, projeler yürütülmekte. Ayrıca çok sayıda sivil toplum kuruluşu da konuyla ilgili farklı alanlarda faaliyet gösteriyor. Dileriz tüm bu çalışmalar bir an önce başarıya ulaşır ve bu utanç verici durum bir an önce son bulur.
Evet Sayın Vehter, çok haklısınız. Teşekkür ederiz aktardığınız için. Bir de Münih Güvenlik Konferansı bu yıl 56. kez düzenlenecek bildiğimiz kadarıyla, hazırlıkların sürdüğünü ifade etmiştiniz. Konuyla ilgili detaylara gelirsek neler söylersiniz?
Evet, Münih bu hafta sonu dünya liderlerine ev sahipliği yapıyor. Savaş, terör, sığınmacıların durumu ve toplumsal huzursuzluklar gibi konuların ele alındığı güvenlik konferansı, askeri çatışmaların önlenebilmesi amacıyla güvenlik alanındaki yetkilileri bir araya getirmek ve görüş alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla yapılmakta. İlk yıllarda sadece güvenlik ile ilgili alınabilecek askeri önlemler görüşülürken, son yıllarda artık çevre ve insan hakları gibi konuların da gündem maddelerini oluşturduğu gözlenmekte. Konferansta birçok ülke, devlet ve hükümet başkanları nezdinde temsil edilmekte. Yine çok sayıda ülkenin dışişleri ve savunma bakanları da konferansa katılmakta. Çeşitli toplantıların yanı sıra ikili ve özel görüşmeler de gerçekleştiriliyor. Konferansın son yıllardaki önemli konularından biri siber tehdit ve bu konuda alınabilecek güvenlik önlemleri. Bilindiği gibi günümüzde bilişim suçları gittikçe artmakta. Dolayısıyla bilişim sistemlerinin güvenliği büyük bir önem taşıyor. Yapılacak toplantılarda internet ortamında gerçekleştirilen yasa dışı girişimlerin bireyler, şirketler ve ülke yönetimleri açısından büyük bir güvenlik tehdidi oluşturduğu, bu nedenle bu konuda bir an önce önlem alınması talebi dile getirilecek. 56. Münih Güvenlik Konferansı yıllardır Münih'in en ünlü otellerinden biri olan ve şehir merkezinde yer alan Bayerische Hof isimli otelde yapılıyor. Güvenlik nedeniyle çevresi tamamen trafiğe kapatılıyor bu otelin. Ayrıca binlerce polis görev yapmakta. Güvenlik konferansı boyunca halka açık toplantılar da düzenlenmekte. Katılımın oldukça yoğun olduğu bu etkinliklerde güvenlik konusu farklı açılardan ele alınarak değişik görüşlere yer verilmeye çalışılıyor. Yine sivil toplum kuruluşlarında katkıda bulunduğu pek çok etkinlik yapılıyor. Her yıl olduğu gibi konferansla eş zamanlı olarak Münih'te silahlanma karşıtları tarafından barış gösterileri de düzenleniyor. 15 Şubat Cumartesi günü yapılacak barış gösterilerine 4000 civarında katılımcı beklenmekte. Bu gösterilerde silahlanmaya ayrılan bütçenin eğitim ve sağlık gibi başka alanlara aktarılması talep edilecek.
Sayın Vehter, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Kolaylıklar, iyi günler diliyoruz.
Çok teşekkürler, iyi yayınlar, hoşça kalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Almanya'dan Buket Barlas Vehter telefon hattımızın diğer ucundaydı. Münih'teki gelişmeleri bizlere iletti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Üzgünüm gidenler için, üzgünüm bitenler için, sadece çok üzgünüm, dargın değilim. Üzgünüm gidenler için, üzgünüm bitenler için, sadece çok üzgünüm, dargın değilim. Ne olur sen de beni affet, kahır değil bu kıyamet. Cezamızı çekiyor gibiyiz, belki de nihayet bir gün çalınırsa kapımız, tekrar anılırsa adımız. O zaman sarılır kanayan yaramız. Günahlar, günahlar, günahlar, gün gelir zaman bizi aklar. Yıkanır ihanetler, yıkanır ahlar. Ne olur sen de affet. Kahır değil bu kıyamet. Cezamız çekiyor gibiyiz. Belki de nihayet sanki çalınırsa kapımız. Tekrar anılırsa adımız. O zaman sarılır kanayan yaramız. Günahlar, günahlar, günahlar. Gün gelir, zaman bizi aklar. Yıkanır ihanetler, yıkanır ahlar. Bitenler için, üzgünüm bitenler için. Sadece çok üzgünüm, dargın
haklarımız.
Haklarımız köşemizde Hayatın Sesleri sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Bugün yine özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çok ilgilerini ve çekecek ve aynı zamanda bu konuda daha detaylı neler öğrenebiliriz diyebilecekleri bir konuyu sevgili avukatımız aktaracak bizlere. Aile birleşimini konuşacağız. Tabii ki yurt dışındaki vatandaşlarımızın aile birleşimi. Kimi zaman babamız gider, annemiz kalır, çocuklar kalır ana yurtta. Onları nasıl birleştiriyoruz? Detayları sizden öğrenelim.
Evet, aslında bu aile birleşimi meselesi özellikle Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan çıktıktan sonra işte yoğun bir şekilde gelişimini tamamlaması için insan gücüne ihtiyacı olması sebebiyle yoğun çalışma amaçlı göç aldı Almanya. Bu doğrultuda da özellikle Türkiye'den de işte 1950'li, 60'lı, 70'li yıllarda çok yoğun şekilde yurt dışında çalışma amaçlı olarak giden vatandaşlarımız oldu. Ve halen aslında şu anda baktığımızda Alman nüfusunun neredeyse 1/3'lük kısmı yaşlı nüfusa girecek bir pozisyonda. Ve sosyal güvenlik açısından baktığınızda da örneğin yine Almanya'yı, Avrupa'da öyle ama Almanya'da bu daha özellikle Doğu Almanya ve Batı Almanya'nın birleşmesinden sonra daha da arttı. Örneğin Türkiye'de 3 çalışan şu anda 1 tane sigortalıyı yani emekliyi bakıyor, bakımını yürütebiliyor. Almanya'da ise bu oran tam tersi. 1 çalışan 3 tane bakıyor. Emekliyi sübvanse ediyor yani ödemiş olduğu sigorta primleriyle. Yani müthiş bir yaşlı nüfus artmaya başladı. Tabii o günden bugüne hala aslında Avrupa'nın özellikle de Almanya'nın nitelikli iş gücü genç nüfus bakımından ihtiyacı var. Evet. Hala var. İşte bu çerçevede özellikle Avrupa'ya giden çalışma amaçlı, eğitim amaçlı kişilerin burada aile birleşimini sağlamaları için bir takım düzenlemeler getirildi. İlk başlarda bu düzenlemeler daha ziyade aman gelsin de iş gücü hani sağlıklı olsun ama eğitim düzeyi veya işte niteliği, mesleği olması çok önemsemeden alındı.
Evet.
Ve bunlar daha ziyade o dönemki işte ağır sanayide, maden işletmelerinde, yeraltı işlerinde, temizlik işlerinde, inşaat işlerinde çalıştılar.
En
zor işlerdi. O ihtiyaçların tamamlanmasından sonra nitelikli iş gücü ihtiyacı ortaya çıktı. O da neydi işte bizim işte muslukçu dediğimiz ama işte sıhhi tesisatçı, işte duvarcı, usta, elektrikçi, elektronikçi, işte buna benzer tekstil makinelerinden anlayan makine mühendisi ve vesaire böyle nitelikli iş gücü ortaya çıktı. Ve tabii bu göçler vasıtasıyla yurt dışına giden vatandaşlarımızın geride işte aile bireyleri kaldı. Örneğin evli gidenlerin eşi kaldı, çocukları varsa çocukları kaldı. Bekar gidenlerin işte gittikten sonra hani eli iş tuttuğu için evlendi. Evlendiği eşi burada kaldı, çocukları olmasa bile. Veya gitti, orada evlendi ama evlendiği kişinin Avrupa'da ya da bulunduğu ülkede oturma izni yok, çalışma izni yok. Veya karı koca orada gitti ama çocukları kaldı Türkiye'de. Bu işte bu sebepler aile birleşimi dediğimiz uluslararası hukukta da yer alan özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında ailenin bütünlüğünün korunmasına yönelik bir takım içtihatlar gelişti.
Bu arada özür dilerim sözünüzü kestim. Bu aile birleşimi yalnızca eş ve çocukları mı kapsıyor? Anne babayı kapsamıyor değil mi?
Evet, anne babayı kapsamıyor. Çünkü aile birleşimi denilen çekirdek aileyi kastediyor. Çünkü anne ve babalar hem meslek ve hem yaş itibariyle bulunulan ülkede, örneğin Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da artık orada çalışılacak nitelikli iş gücü değil.
Evet.
Yani anne ve baba büyük ihtimal emekli olmuş ya da işte herhangi bir mesleği veya ustalığı olmayan kişilerden oluşabiliyor. Halbuki Alman göç yasası mesela özellikle nitelikli iş gücü hem Almanya'da bunu tutabilmek hem de örneğin aile birleşimini sağlayarak o kişiden en fazla verimi almak. Şöyle düşünün, ailesinden, çocuklarından, eşinden ayrı bir kişinin çalıştığında vereceği verimle aile ortamında, huzurlu aile yuvasında birlikte çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle birlikte olan bir kişinin
verimi
işte
tabii ki muhakkak
sabah
farklı,
işine giderken tabii kahvaltısını yapıp akşam evine döndüğünde çocuklarıyla, ailesiyle ilgilenip işte akşam yemeğini yiyip dinlenip ertesi gün tekrar sabah dinlenmiş olarak üretime katkısı daha farklı. Bunu da Avrupalılar çok iyi biliyor, bunun verime olan katkısını. Bu nedenle de göç yasalarıyla bunları düzenlemeye çalışıldı. Aslında aile birleşimini şöyle kısaca isterseniz bir kitabi anlamda bir tanımlayalım. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de yaşayan aile bireylerinin ve ailelerinin birlikteliklerinin sürdürülebilmesi amacıyla bulundukları ülkeye aile üyelerinin getirilmesi meselesine aile birleşimi diyoruz
evet,
biz.
Yani şunun için sormuştum. Örneğin bir genç çocuk gidip orada çalışmaya başlayıp anne babasını getirdiğinde de bu aile birleşimine giriyor mu? Aslında onu öğrenmek istedim. Ama
Aslında aile birleşimine giriyor ama Avrupa'nın beklediği bu değil.
Evet.
Avrupa'nın beklediği iş gücüne katkı sağlayacak bireylerin ve özellikle de entegrasyon dedikleri yani uyum politikalarına daha çabuk uyum sağlayacak kişileri. Bunlar da daha ziyade gençler.
Eş ve çocuklar.
Eşler, çocuklar, genç nüfus. Ama anne ve babalar artık o uyum sürecine adaptasyonu daha zor olacağı düşüncesi var. Yani sonuçta her ülke kendi sosyal güvenliğini, kendi gelişimini
düşünmek
zorunda
tabii.
Bu adımlar atıyor. Birkaç yolu var aile birleşiminin. İşte Alman göç yasasında da yer alıyor veya Avrupa ülkelerinin diğer ülkelerinde yine kendi iç mevzularında mevzuatlarında düzenleme altında yer alıyor. Bir tanesi evlenme yoluyla yani mevcut bir evlenmenin varlığı halinde o ülkeye yerleşmiş olan vatandaşın kendi ülkesinde kalan eşinin o ülkeye getirilmesi meselesi.
Kadın erkek fark ediyor mu?
Hiç fark etmiyor. Biz buna mevcut bir evliliği olup da aile birleşimi diyoruz. Burada Avrupa'daki yürürlükteki ikamet yasalarına göre evli eşi Almanya'da örneğin evlilik yaşamını sürdürmek üzere getirmek için o ülkede bulunan veya Almanya'da bulunan kişi ailenin geçimini yürütecek gelire sahip olması gerekiyor. Yani mutlaka bir gelir şartı var. Eğer uygun bir gelir yoksa, uygun bir ikamet edeceği konut yok ise mesela bu aile birleşiminin önünde engel.
Yani kadın evlidir ama geliri yoktur. O zaman erkek olan eşini getiremez.
İkameti yoktur. Evet. Buna ilişkin aslında değişik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurular oldu ama biraz önce bahsettiğimiz her ülkenin kendi sosyal güvenlik politikalarını oluşturması ve kendi ülkenin geleceğini oluşturma konusunda hakları ve özgürlükleri olduğu yönündeki düzenlemeler karşısında böyle bir zorlama getirilemiyor. Diğeri de yeni evlenme ile aile birleşimi. Yani aslında vatandaş yurt dışına gittiğinde orada işte çalışma amaçlı olabilir, eğitim amaçlı olabilir. Gitti, kaldı. Sonra oturma iznini aldı, çalışma iznini aldı diyelim ama bekar. Türkiye'ye geldi, evlendi. En çok görülen.
Yaz tatilinde.
Evet, yaz tatilinde geldi, evlendi veya evlenecek.
Evet.
Burada nikahını yapıyor ama yurt dışına gittiğinde bir evlenme vizesi dediğimiz bu Visum zur Eheschließung dediğimiz, yani özellikle Almanya'da yaşayanlarımız çok rahat anlayacak, evlenme amaçlı vize.
Hı hı.
Bu vizeyi alıyor. Bu vize alındıktan sonra Türkiye'deki eş Almanya'ya getiriliyor veya işte hangi ülkede bulunuyorsa oraya getiriliyor ve o vize bir ay süreyle geçerli. Bir ay içerisinde o çiftin Almanya'da da evlilik işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Yani evlenmesi gerekiyor. Evlendikten sonra onu Alman Göç İdaresi'ndeki birimlere onaylatıyor ve artık aile birleşiminin sağlanması gerekiyor. Burada amaç bir ay içerisinde nikah işlemlerinin tamamlanması gerekiyor ve yabancılar dairesine bunu bildirmesi gerekiyor.
Peki boşanma ile ilgili bir süresi var mı? Örneğin işi getirdi ama işte bir yıl sonra diyelim ayrıldılar.
Evet, bu özellikle iki yıllık bir aile birleşimi dediğimiz
bir
iki yıllık
var?
Bir süre var. Almanya'da bulunan eşin yerleşim iznine ve iki seneden beri oturma iznine sahip olması lazım. Bir, yani yanına getireceği kişi orada yurt dışında yaşayan kişinin en az iki yıldır orada olması lazım. Ve daha sonra bu boşanma eğer kısa sürede olursa yine kalamıyor. Eşiyle birlikte orada iki yıllık süreyi geçirmesi gerekiyor.
Evet.
Bizde de vardır bilirsiniz. Evet. Yurt dışından evlenen vatandaşlarımız bu daha çok Rus vatandaşlarımızla veya dağılan Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülke vatandaşlarının Türkiye'ye yerleşme amaçlı olarak muvazalı evlilikler yaptığını biliyoruz. Bunu
evet,
önlemek için de Türkiye'de
evet.
Mesela o 3 yıldır.
Hı hı.
Yani bir Türk'le evlenen yurt dışından bir kadın en az 3 yıl boyunca evli kalmak zorunda. Bu da Almanya'da 2 yıllık süreyle
evet.
Yapılmış. Bunun dışında mesela çocukların yanına alınması yoluyla da birleşim var. Burada çocukların yani anne baba yurt dışında çocukların getirilmesi gerekiyor. Yani orada yerleşmiş anne baba ama Türkiye'de kalmış çocukları var. Burada da 16 yaşını doldurmamış olan çocuklar, 16 yaşını doldurmamış olan çocukların aile birleşim vizesi verilebiliyor ve onlar
rahatlıkla
o ülkede
gidebilir.
Kalabiliyor. Bir de gelir hesabı dediğimiz bir hesaplama yöntemi var. Bu gelir hesabına göre yabancılar dairesi sosyal kitabında bu 5. maddede diyor ki hem aylık ödemelerini hem de konut kira masraflarının %10'uyla %20'si arasında ilave edilerek ortaya bir rakam çıkıyor. Kişinin gelirini, ortalama geliri. Bu da yaklaşık 1400 euro civarında gelir var. 1400 euro'luk gelire sahip olmaları gerekiyor. Her ülkeye göre aile birleşimine ilişkin ülke mevzuatları değişebilir. Örneğin o ülkede yaşayan vatandaşlarımız aile birleşimiyle ilgili bilgi almak istediklerinde bulundukları ülkenin yabancılar dairesine başvurduğunda bu konuda bilgi sahibi olacaklardır.
Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, avukatımız Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Sayın Süleyman Çetin haklarımız köşemizde bizlerle birlikteydi. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın aile birleşimi hakkı üzerine konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle de programımızın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.
Dolayısıyla adımız
Hayatın Sesleri.